Ayrım 3, sayfa 36. Hani halk istiyordu? İktidardaki politikacılar durduk yerde gündeme getirilerek Avrupa'yı dehşete düşüren zinaya hapis için ne diyorlardı? Halk öyle istiyor. Biz ne diyorduk? Halk değil, AKP'deki tutucu kesim istiyor. Ve de ekliyorduk. Madem öyle referanduma gidin. Zinanın hapsi gerektiren suç olmasını istiyor musunuz diye halka sorun. Tabii ki ses çıkmadı. Referanduma giderlerse sonucun ne olacağını biliyorlardı. Çağdaş Türk ulusunun Türkiye'yi İran, Afganistan, Uganda gibi ülkelerle aynı kefeye koyacak bir uygulamaya tüm gücüyle hayır diyeceğini biliyorlardı. İşte dün medyada yayımlanan kamuoyu yoklamasının sonuçları. Halkın zinanın hapislik suç olmasına karşı olduğunu gözler önünde serdiriyordu. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı'nın Şubat 1999'da yaptığı ve şu ana kadar açıklanmayan araştırmaya göre halkın %53.2'si zina yapan kadına, %51.2'si de zina yapan erkeğe ceza verilmesine karşı çıkıyor. Halkın yarısından fazlası zinanın çağdaş ülkelerde olduğu gibi sadece boşanma nedeni sayılmasını istiyor. Diğer seçeneklerin ve fikri olmayanların dışında zinanın hapislik suç sayılmasını isteyenlerin oranı ise %16.3 ile %18.4 arasında değişiyor. Bu sonuçlar neyi gösteriyor? Zinanın hapislik suç olmasını isteyenlerin oranının en fazla %18.4 olduğunu. Yani bırakınız AKP'ye oy vermeyenleri, verenlerin de yarısı zinanın suç sayılmasına karşı. Onun için kimse halk istiyor diye atıp tutmasın. Kendinize gelin beyler. Türkiye'de neler oluyor böyle? Önce zinanın hapislik suç sayılmak istenmesi, ardından da masum bir el ele yanak yanağa dolaşmanın yasaklanması. Evet, günlük bir yayın organının dünkü manşetinden anımsayacağınız gibi Samsun'da gerçekleştirilen çağ dışı uygulamadan söz ediyorum. Düşünebiliyor musunuz? AKP'li Samsun Belediyesi'nce oluşturulan motorize ahlak zabıtası, sahillerde, park ve bahçelerde el ele dolaşan, yanak yanağa oturan, kollarını birbirinin omuzuna atan gençleri şu sözlerle uyarıyor. Edepli olun, düzgün oturun, birbirinize sarılmayın, el ele tutuşmayın. Vay vay vay, hangi çağda, hangi ülkede yaşıyoruz birader? Şimdi ben eşimle parkın birinde el ele oturacağım da biri gelip edepli olun, çekin elinizi, kolunuzu birbirinizden deme densizliğini gösterecek ha? Onu diyecek, dedirtecek adamın alnını karışlarım. Kendinize gelin beyler, burası şeriat kurallarıyla yönetilen İran ya da Suudi Arabistan değil, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve de her çağdaş ülkede olduğu gibi bu ülkede de insanlar sahillerde, parklarda el ele kol kola dolaşabilir, oturabilir. Ayıp olan bu değil, buna müdahale etmektir. İnsanları utandıran, rencide eden, özgürlüklerini kısıtlamaya kalkan bu ilkel uygulama eminim, zinaya hapis cezasının Avrupa'da yarattığı krizi güçlükle gideren Başbakan Tayyip Erdoğan'ı da şoke etmiştir. Hoppala! Türkiye'de gün olmuyor ki insanı illet eden bir olay yaşanmasın, uygulama gerçekleşmesin. Tıpkı özürsüz özürlü arandığı gibi. O da ne demek mi? Devlet gören, konuşan, eli kolu tutan özürlü personel arıyor demek. Hoppala ya. Evet, Zaman Gazetesi'nin dünkü manşetlerinde yer alan habere göre Maliye Bakanlığı bazı devlet kurumları için 450 engelli kadrosu açmış. Bunu duyan öğrenen özürlü vatandaşlar işe girebilme umuduyla iş kurumuna akın etmiş. Ancak kurum görme, konuşma, el, kol, zihinsel ve ruhsal özrün bulunmaması şartının arandığını bildirmiş. Neye uğradıklarını şaşıran özürlü vatandaşlar ise buna tepki göstererek geri dönmek zorunda kalmış. Şimdi gel de çileden çıkma. Bu nasıl özürlü kadrosudur? Bu nasıl özürlü alımıdır? Adam özürlü olacak ama görecek, konuşacak, eli kolu sağlam olacak, zihinsel, ruhsal kusuru bulunmayacak. Allah Allah! Bu ülkede şimdiye dek onca abuk sabukluk gördüm, duydum ama böylesine ilk kez rastladım. Devlet kadrolarına özürlü alınacak diyerek onlarca vatandaşın umut içinde iş kurumuna başvurmasına neden olacaksınız. Sonra da neredeyse siz özürlüsünüz diyerek insanları geri çevireceksiniz. Dalga mı geçiyorsunuz beyler? Şayet vaziyet böyle ise iş arayışındaki, ekmek peşindeki özürlü insanların hayalleriyle oynanıyorsa söylenecek tek şey var. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kendilerine bildirilen koşullara uygun işçi bulmaya çalışan iş kurumu yöneticilerini tenzih ederek söylüyorum ki, aslında özürlü olan o biçare insanlar değil, özürsüz özürlü arayanlardır sanırım. Yüzü gülen kim, hani nerede? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son birkaç gündür şu sözleri tekrarlıyor. Hortumları kestik, nerelerden nereye geldik? Ardından da ekliyor. İyi gidiyoruz, vatandaşlarımızın yüzü artık gülmeye başladı. Doğrusu sormadan edemeyeceğim. Neyi mi? Nerelerden nereye geldiğimizi, yüzü gülenlerin kim olduğunu. 15 milyon olan işsiz sayısı 1 milyona mı düştü? Asgari ücret açlık sınırı üzerine mi çıkarıldı? Memura karnını doyurmaya yetecek zam mı verildi? Emekli yarı aç yaşamaktan mı kurtarıldı? İcralık olan vatandaşların sayısında azalma mı oldu? Çiftçi borç batağından mı kurtarıldı? Esnaf kapattığı kepenklerini açmaya mı başladı? Kesilen hortumlardan akan paralar milletin cebine mi yansıdı? Haydi bunlardan birine evet denilsin. İyi niyetinden kuşku duymadığım Sayın Erdoğan, kusura bakmasın ama kimsenin yüzünün güldüğü de yok, bir yerlere geldiğimiz falan da yok. Ne yazık ki olduğumuz yerde sayıyor, daha da gerilere gitmemek için direniyoruz. İşte memura sadakadan farksız zam önerisi, işte zinaya hapis istemi. Başka söze ne hacet? Türkiye'de açlıktan kıvranan yokmuş. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Türkiye'de açlık sorunu olmadığını söylemiş. Medyaya göre çadırlarda iftar yapanlar arttı sözüne kızan Unakıtan şunları demiş. Amerika'ya gittiniz mi? Evsiz adamı orada görebilirsiniz. Çok şükür bizde evsiz adam yok. Hiçbir zaman sokakta aç insan görmedik, görmeyeceğiz. Tabii ki hoppala. Türkiye'de açlık çeken olmadığının savunulması karşısında şaşkına dönmemek mümkün değil. Sayın Unakıtan ya espri yapıyor ya da var olan gerçeği görmezden geliyor. Hangi gerçeği mi? Sokakta aç insan görmedik dediği Türkiye'de milyonlarca insanın tescilli açlık çektiği gerçeğini. Tescilli diyorum çünkü daha birkaç gün önce bu sütunda dikkat çektiğimiz gibi açlık sınırı 600 milyon liranın üzerine çıkmıştır. Bu Kamusen'in açıkladığı herkesçe bilinen rakamdır. Türkiye'de asgari ücret ne kadardır? 318 milyon lira. Asgari ücretle çalışan işçi sayısı nedir? 5,5 milyon. Emekli maaşı ne kadardır? 450-550 milyon lira. Emekli sayısı nedir? 6 milyon. En düşük memur maaşı ne kadardır? 481 milyon lira. Bu maaşa çalışan memur sayısı nedir? 1 milyon. Yaklaşık 10 milyon işsiz bir yana açlık sınırı altında maaş alan ve sayıları yaklaşık 12 milyon olan bu kesimlere mensup insanların açlık çekmediği söylenebilir mi? Elbette hayır. Açlık sınırı altında maaş alan adam karnı tok yaşayamaz beyler. Hortumlar artık nereye akıyor? İktidardaki politikacıların sık sık söylediği şu sözü sanırım anımsayacaksınız. Hortumları kestik, paralar artık sahibine gidiyor. Hep merak edip dururum kesilen hortumlardaki paraların nereye aktığını. Eminim sizler de öyle. Henüz vatandaşın cebine giren bir şey olmadığına göre. Memura bahşiş gibi zam ortada, asgari ücret, emekli maaşı ortada. DYP milletvekili Ümmet Kandoğan da AKP'lilerin övüne övüne kestiklerini söyledikleri hortumlardaki paraların nerelere gittiğini merak etmiş olmalı ki bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan'a sormuş. Medyaya göre işte Kandoğan'ın başbakanın yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına verdiği soru önergesinin bir bölümü. Bugüne kadar kestiğinizi iddia ettiğiniz hortumlardan ne kadar gelir elde edilmiştir? Hortumculardan elde edilen gelirler nerelerde, hangi usul ve esaslara göre kullanılmıştır? İnsan ister istemez merak ediyor. İkide bir hortumları kestik, hortumları kestik. İyi güzel ettiniz de kestiğiniz hortumlardaki paralar nereye, nerelere akıyor? Dileriz Sayın Erdoğan bu konuya açıklık getirir de meraktan kurtuluruz. Ya yargı önüne çıkarılamayanlar? Meclis Başkanı Bülent Arınç, Yargıtay Başkanı Esasları Özkaya'nın şu sözlerine kızmış. Hakim teminatı imtiyaz değil, ancak milletvekili dokunulmazlığı zırhtır. Medyaya göre Arınç şu karşılığı vermiş. Hakim teminatı yargı için nasıl bir zırh ve imtiyaz değilse, yasama dokunulmazlığı da bir zırh ve imtiyaz değildir. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri yüce divanda yargılanan bakanlar var. İyi de Sayın Başkan, yargı önüne çıkarılması için dokunulmazlığının kaldırılması istenilip de kaldırılmadığından yargılanamayan milletvekilleri ve bakanlar yok mu? Elbette var. Peki 3-5 davada birden yargılanırken milletvekili seçilip yasal olarak elde ettiği dokunulmazlıktan ötürü yargılanması durdurulan milletvekilleri ve bakanlar yok mu? Elbette var. Hukukçu Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın söylediği tabii ki doğrudur. Ancak belirttiğim gibi madalyonun bir de bu yüzü vardır. Tanınmış hukukçu Yusuf İlhan Gündüz'ün dikkat çektiği gibi adi suçlara yönelik iddialarda hakimlerin, vekillerin aksine kolayca yargı önüne çıkarılabildikleri yönü. Doğrusu merak ediyorum, seçim meydanlarında verilen söz tutulup da milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılırsa acaba kaç politikacı kendini yargı önünde bulur? Sahi hani dokunulmazlıklar kaldırılacaktı? Dalkavukların yüzü kızardı mı dersiniz? Başbakan Tayyip Erdoğan Antalya Adliyesi'nin açılışındaki konuşmasında şöyle demiş. Makam sahiplerinin etrafı dalkavuklarla doludur. Bizim de etrafımızda yok değil, var. Yani Erdoğan, önceki iktidarların olduğu gibi kendilerinin çevresinde de dalkavuklar olduğuna işaret etmiş. Şakşakçılar, yağcılar, pohpohçular. Başbakanın gerçeği gördüğünü kanıtlayan bu sözleri sanırım sözünü ettiği dalkavukların yüzüne tokat gibi inmiştir. Belki de bazıları demek ki Tayyip Bey bu işleri yutmuyor diyerek kara kara düşünmeye başlamışlardır. Neyse, orası bir yana. Gelelim Tayyip Erdoğan'ın aynı konuşmada dikkat çektiği diğer önemli gerçeğe. Kimse bu makamlarda kalıcı değil. Başbakan olsa ne yazar? Sayın Erdoğan'ın bu sözleri dilerim en başta iktidardaki bütün politikacıların kulağına küpe olur. Ya Tayyip Bey'in mi? Zaten o söylüyor. Atanın onca resmi varken. 6-0'a atılan bazı yeni Türk liralarındaki Atatürk resmi belli ki vatandaşları rahatsız etti. Nereden mi belli? Birçok okurumdan gelen telefon ve mail'den. Ortak görüş şuydu. 50'lik ve 100'lük banknotlara atamızın gülen resmi konulsa olmaz mıydı? Büyük önderimizin gözleri parıldayan yüzlerce resmi varken niçin yüzü asık olanı seçildi? 50 ve 100 YTL'lerin ön yüzlerinde yer alan Atatürk'ün resmine bir kez daha dikkatlice baktığımda onlara hak vermemem olanaksızdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi gerçekten de yorgun ve hüzünlü bir ifadeyi yansıtıyordu. Fotoğraf seçiminde bir kasıt olduğu elbette düşünülemezdi. Çünkü bu yanlış ve haksızlık olurdu. Ancak okurlarımın da dikkat çektiği gibi Atatürk'ün gülen, gözleri parlayan fotoğrafları, resimleri de vardır. Ve Türk insanı kalbinde yaşattığı kurtarıcısına daima gülen yüzüyle görmeyi arzuluyor. Tıpkı bende de var olan alışkanlık gibi. Sözün özü, yeni bir döneme giren Türkiye'de yeni liraların bazılarında değil, tümünün üzerinde gülen bir Atatürk olsa çok daha iyi olurdu. Şayet arayıp da bulamadıysalar keşke bana haber verselerdi. Onlara Mustafa Kemal Paşa'nın yüzü gülen, gözleri ışıl ışıl parlayan o kadar çok fotoğrafını, o kadar çok resmini yollardım ki hangisini seçeceklerini şaşırırlardı. İnşallah bir daha zam yok demezler. Devlet Bakanı Ali Babacan'ın bıçak kemiğe dayanana kadar doğalgaza zam yok açıklamasının ardından şöyle demiştik. Birkaç gün sonra doğalgaza zam gelecek demektir. Ne oldu? Babacan'ın bu sözlerinin üzerinden bir hafta geçmedi ki doğalgaza zam geldi. Hem de %6,5'a varan oranda. Tam da kışa girerken, tam da kombiler sobalar yakılmaya başlanmak üzereyken. Hani bıçak kemiğe dayanana kadar zam yoktu? Ne oldu da bıçak birkaç gün içinde kemiğe dayandı? Sorarsanız bin türlü gerekçe gösterirler elbet. Ancak ortada bir gerçek var ki memur zammının kısmen de olsa ödenmeden geri alınması. Bir başka deyimle %8'lik memur zammının %6,5'luk bölümünün vatandaşın cebinden çekilmesi. Bu ekonomistlere göre de böyle. Dilerim bundan sonra iktidardaki politikacılardan biri çıkıp da şunu ya da buna zam yok demez. Neden mi? Sözünü edecekleri şeye birkaç gün içinde zam gelebileceği için. Bugüne kadar bunun hep böyle olduğu için. Sözün özü, doğalgaza yapılan %6,5 oranındaki zam sadece kombiler sobalar değil, dar ve sabit gelirli vatandaşları da yakacak. Hem de fena halde yakacak. Bıçak kemiğe dayanana kadarmış. Bıçak fakir fukaranın kemiğine çoktan dayandı da haberleri yok. Zorunlu emeklilik yine gündemdeymiş. Bir dönem sıkça duyduğumuz, yok aslında birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız sözünü anımsarsınız. TV'lerde yayınlanan reklamlarından. Durduk yerde nereden mi aklıma geldi? AKP iktidarının icraatlarından. İğneden ipliğe peş peşe yapılan zamlardan, işçiye, memura, emekliye verilen sadakadan farksız zamlardan, işten çıkartmalardan, zorunlu emeklilikten. Zorunlu emekliliği de nereden mi çıkarttım? IMF'nin, yani Uluslararası Para Fonu, isteğinin iktidardaki politikacılar tarafından yerini eğreltilecek olmasından. Aldığım duyumlara göre yeni yılda kitlerde, yani kamu iktisadi teşekküllerinde büyük bir kıyım yapılacakmış. 8000 işçinin işine son verilecek, 8400 memur da istem dışı emekliliğe tabi tutulacakmış. Yani zorunlu emeklilik. Bu ne demektir? Kamuda görevli 16400 insan topun ağzında demektir. 8000 işçi işsiz kalacak, 8400 memur zorunlu olarak emekliler kervanına katılacak demektir. Peki niçin? Muhalefetin iddiasına göre yeni kadrolar açmak için, iktidar yandaşlarını boşalan kadrolara atamak için. Bütün bunlar geçmiş iktidarlar döneminde de böyleydi. Açlığa ve işsizliğe son vaadiyle iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin döneminde de böyle. İşte bu nedenledir ki aklıma Osmanlı Bankası'nın reklamlarındaki o sözler geldi. Yok aslında birbirimizden farkımız. Yağma Hasan'ın böreği misali. Maliye Bakanlığı'nın bir bürokratının yaptığı araştırma devlet mallarının nasıl yağmalandığını ortaya koymuş. Yani yağma asanın böreği görüşüne nedenli hakim olduğunu. Gazetelerde okumuşsunuzdur. Türkiye'de 302.946 devlet malının işgal altında olduğunu gözler önüne seren rapora ilişkin dehşetengiz haberi. Dehşetengiz diyorum çünkü rakam tek kelimeyle korkunç. Düşünebiliyor musunuz? 5.000, 10.000 değil. Arsalardan binalara, ormanlık alanlardan çiftliklere, madenlerden sahillere 300.000'in üzerindeki devlet malı işgal edilmiş durumda. Bu ne iştir ki devlet malına sahip çıkamıyor? Bu ne başıboşluktur ki devletin malı parsel parsel yağmalanıyor? Bu ne hikmettir ki bugüne deyin bu rezalete dur diyen çıkmıyor? Gariban vatandaştaki 1 milyon liralık alacağının peşini bırakmayan devletin 100 trilyonlarca liralık malını tek kuruş ödemeksizin işgal edenlerin yakasına yapışması akıl alacak şey değil. Bilmiyorduk denilirse durum daha da vahim demektir. Devleti yönetenlerin devletin malından mülkünden haberi yok demektir. Uzun lafın kısası bu yağmaya bir an önce son verilmeli, işgalcilerin yakalarına yapışılmalıdır. Memurunu, emeklisini para yok gerekçesiyle sadakadan farksız zamlara mahkum eden devlet, yılda 400 trilyon lirasının iç edilmesine göz yummamalıdır. Üç maymunu mu oynayalım? Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın Anayasa Mahkemesi'ne yönelik tuhaf sözleri hayret verici. Medyaya göre ne diyor Arınç? Bu Anayasa Mahkemesi'ni ben meclisin yapabileceği bir anayasa değişikliğiyle kaldırabilir miyim? Kaldırabilirim. Yüce Divan yetkisini Anayasa Mahkemesi'ne alabilir miyim? Alabilirim. Ben meclisim, istediğim her şeyi yaparım. Bu sözleri niçin söylüyor AKP'li meclis başkanı? Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Buğmi'nin anayasa değilse de türban serbest bırakılamaz. Öğrenciler başlarında türbanla üniversite, kamu çalışanları da başlarında türbanla devlet dairelerine giremez uyarısına yanıt olarak. AKP'li Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın bu sert tepkisi belirttiğim gibi hayli yersiz, hayli düşündürücüdür. Yersizdir çünkü Buğmi'nin hatırlatma amacıyla yaptığı uyarının muhatabı yasa hazırlama, yasa değişikliği yapma, kararname çıkartma yetkisine sahip bulunan hükümeti oluşturan politikacılardır. Hükümetin başıdır. Düşündürücüdür çünkü Bülent Arınç hükümetin başı değil, meclisin başkanıdır. İktidarıyla, muhalefetiyle, sağıyla, soluyla bütün meclisin başkanı. Laik Cumhuriyet'in de kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanıdır. Böylesi görevdeki bir devlet adamının Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın anayasanın laiklik maddelerine aykırı davranışlarda bulunmaması istemesine, istersek Anayasa Mahkemesi'ni kapatırız karşılığını vermesi üzerine hayrete düşmemek mümkün mü? Sözün özü laik Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek yargı organı olan Yüce Mahkeme'ye yönelik tehditkar sözleri. Yüce Meclis'in hukukçu kökenli başkanı Bülent Arınç'a hiç mi hiç yakıştıramadım. Genelkurmay Başkanı konuşunca siyasete müdahale, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı konuşunca yönetime müdahale, Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşunca yasamaya müdahale oluyor. Yani kimse konuşmasın, herkes üç maymun oynasın ha? Hayır beyler, bu ülke tek tip elbise giymiyor, 70 milyon insanın 50 milyonu sizin gibi düşünmüyor. Lütfen toplumun belli bir kesimini sevindirirken diğer kesimini daha fazla germeyin. Merve Dışarıya'yı halk ayakta alkışlamıştı. Anayasa Mahkemesi'ne yönelik sözleriyle Türkiye'yi ayağa kaldıran Meclis Başkanı Bülent Arınç yine tuhaf konuşmuş. Merve Kavakçı'ya dışarı diyenler dışarıda kaldı. Sayın Arınç bu ve benzeri çıkışlarıyla gerginliklere yol açtığının farkında mı değil mi bilmem. Ama bildiğim bir şey var ki türbanı meclise sokmamak için Merve dışarı diyenlerin 70 milyonluk Türkiye'nin en azından 50 milyon tarafından ayakta alkışlandığıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde laik cumhuriyete meydan okunamaz diye haykıran Bülent Ecevit'in başında olduğu DSP'nin meclis dışı kalmasındaki nedenin Merve dışarı sözünden kaynaklanmadığıdır. Neden mi dışarıda kaldılar? ANAP lideri Erkan Mumcu'nun da deyimiyle AKP'li politikacıların hala anlayamadığı ya da anlamak istemediği önemli bir gerçekten. İşsizliğin, sefaletin, açlığın artmasından. Tıpkı şu an olduğu gibi. Evet, Merve dışarı diyerek Amerikan vatandaşı Merve Kavakçı'nın belli görüşün simgesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokmasını engelleyen DSP'liler, koalisyon ortakları MHP'li ve ANAP'lar gibi seçim meydanlarındaki vaatlerinin çoğunu yerine getiremedikleri için meclis dışında, yani dışarıda kaldılar. Bana kalırsa AKP'li politikacılar bu tür işlerle uğraşacaklarına, bir an önce milletin canına tak eden işsizliğe, sefalete, açlığa çözüm bulmaya çalışsalar çok iyi olur. Niçin mi? Mühür vatandaşın eline geçtiğinde dışarıda kalanlarla aynı akibete uğramamaları için. Birilerinin kulağını fena halde çınlattım. Okuduğum haberlerin arasında biri vardı ki her fırsatta halkın yüzü artık gülüyor diye nutuk atanların kulaklarını çınlattım. Hangi haberden mi söz ediyorum? günümüz Türkiye'sinin acı gerçeğini ortaya koyan, her şeye iyiye gidiyorum palavra olduğunu gözler önüne seren bir haberden. Sözünü ettiğim haberden haberdar olmayanlarınız için özetle aktarıyorum. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Aktaş Köyü, vatandaşların elektrik borçları nedeniyle satışa çıkarıldı. İhtiyar heyeti adına açıklama yapan Ramazan Aslan, bölgedeki verimli toprakların baraj suyu altında kalmasıyla, geriye kalan verimsiz topraklarda nafakaların tütünden çıkartmaya çalışan çiftçi vatandaşların, tütüne gelen kotayla perişan olduğunu, borçlarını ödeyemez hale geldiğini söyledi. İnsanların ödeyemedikleri borçlarını ödeyebilmek için tasılı tarağını sattığını duymuştum. Ama koca bir köyün satışa çıkarılmak zorunda kaldığını duymamıştım. Çoğu çiftlikte karın doyurmaya çalışan yüzlerce vatandaş ödeyemez hale getirildikleri elektrik borçları yüzünden oturdukları evleri, yaşadıkları köyü satıyorlar birader. Hani her şey iyiye gidiyordu? Hani her kesimden vatandaşların yüzü artık gülüyordu? Hikaye. Borç batağındaki köylüler, çiftçiler tarafından satışa çıkarılan köy uzayda değil, Türkiye'de beyler. Bazılarının yüzünü kızartacak genelge. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bana göre Türkiye'nin en önemli sorunlarından birine el attı. Kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bir umursamazlığa, bir vurdum duymazlığa. Neden mi söz ediyorum? Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna yaşamlarını feda eden şehitlerimiz, geride bıraktığı aile fertleriyle gazilerimize iş olanağı sağlanmamasından. Yasal zorunluluk olmasına karşın ne acıdır ki gereken önem verilmeyen bu konuya el koyan Erdoğan, yayınladığı genelgede şu uyarılarda bulunuyor. Şehit yakınları ile gazilerin işe yerleştirilmesiyle ilgili olarak bazı kurumların beklenilen ölçüde hassasiyet göstermedikleri anlaşılmaktadır. Şehit yakınlarına sahip çıkmak, saygılı olmak herkes için yasal ve vicdani bir sorumluluktur. Başbakan Erdoğan, devletteki boş kadroların şehit yakınlarıyla gazilere istihdam edilmek üzere 20 Ağustos 2005'e kadar belirlenmesini istediği genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarına şu talimatı da veriyor. Şehit yakınlarıyla gazilerin günlük yaşamlarındaki resmi ve özel kişilerinin takibi sırasında kendilerine gereken ilgi ve yardım gösterilmelidir. Dileriz Başbakan Tayyip Erdoğan, sorumsuz sorumluların tepesine balyoz gibi inen genelgesinin takipçisi olur. Dileriz bu bayrak, bu vatan, bu millet uğruna canlarını veren şehitlerimizin yakınları ile bu uğurda vücutlarının bir bölümünü yitiren gazilerimize iş ve ilgi konusunda gereken özen gösterilir. Ne şehittir ne gazi. Bir ülke düşünün ki başka ülkeler arasındaki savaşta savaşan taraflardan biri kadar kayıp versin. O ülke biziz. Evet, Türkiye'nin Irak'ta öldürülen vatandaşlarının sayısı dün bu yazıyı kaleme aldıktan sonra yeni bir kayıp vermediyse 65'e yükseldi. Peki Amerika ile birlikte Irak'ı işgal eden İngiltere şu ana kadar kaç kayıp verdi? 70 kayıp. Dikkatinizi çekerim. Irak'a saldıran ülkeler arasında yer almayan Türkiye'nin 65 vatandaşı bu ülkede katledilirken savaşa katılan İngiliz ordusunun sadece 70 askeri öldürüldü. Medyaya yansıyan rakamlara baktığımızda akla gelen şu oluyor. Onlar savaşıyor, Türkler ölüyor. Ve de ne yazık ki bu yok yere verilen kayıpların önüne geçilebilmesi için yapılması gereken yapılmıyor veya yapılamıyor. Ne Irak'taki müttefikimiz olan Amerikan ve İngiliz birliklerinin Türk şoförlerini korumaları sağlanabiliyor ne de Türk şoförlerin bu ülkeye gidişleri engelleniyor. Böyle şey olur mu? İnsanlarınızı koruyamayan, korutamıyorsanız o cehenneme gidişlerini yasaklasanıza birader. Savaşa katılsak belki bu kadar kayıp vermezdik yahu. Savarona'ya dokunmayın. Savarona'nın satışa çıkarılacağını duyduğumda doğrusu çok şaşırdım. 72 yıllık bir tarihi olan Savarona yatı bazılarınızın anımsayacağı gibi Amerikalı sahibi tarafından satışa çıkarıldıktan sonra 24 Mart 1938'de Türk bayrağı çekilerek Mustafa Kemal Paşa'ya tahsis edilmişti. Ama ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün Savarona mutluluğu rahatsızlığı yüzünden uzun sürmedi. Atanın yalnızca 6 hafta kullanabildiği Savarona, 2. Dünya Savaşı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda eğitim gemisi olarak görev yapmış, daha sonra Kahraman Sadıkoğlu tarafından 49 yıllığına kiralanarak turizme açılmıştı. Şimdi ise taşınmaz olmamasına karşın Çırağan Sarayı'nın aralarında yer aldığı birçok taşınmazla birlikte satılması gündeme geldi. Şayet kılıfına uydurulup satış kararı alınırsa, bu büyük öndere ve onun anısına saygısızlık olacağı gibi belli ki Türk halkında öfke yaratacak. Nereden mi belli? Okurlarımdan gelen çok sayıdaki tepki telefonlarından, e-maillardan, faks mesajlarından. Ortak görüşleri aynen şöyle. Türkiye'nin kurtuluşu Atatürk'ün yatından elde edilecek paraya mı kaldı? Bir ulus kurtarıcısının anılarıyla dolu Savarona'nın haraç mezat elden çıkarılmasına katlanabilir mi? İktidardaki politikacıları bu düşünceden vazgeçmeye çağırıyoruz. Gerisine sütunumuzun yetmeyeceği bu sözler, vatandaşların Savarona'nın satılmak istenmesine ilişkin tepkilerinin sadece bir bölümüydü. İstekleri benim isteğimle de örtüşüyordu. Atanın yatı satılmasın, korunsun, müzeye dönüştürülsün. Beyler, lütfen, bu devlet kurucusunun mirasını satmak zorunda kalacak kadar fukara değildir. Öyle olsaydı 6 milyar 500'er milyon lira maaşlı vekillerimiz aylıklarını 10'ar milyara çıkarmaya çalışmaz, bakanlarımız 100'er milyarlık makam otomobilleriyle dolaşmaz, özel uçak filosu oluşturmaya çalışmazlardı sanırım. Vatandaşın hali de derdi de ortada. Başbakan Tayyip Erdoğan AKP'li bakanlara yerinde oturmayacaksınız, yurt içinde dolaşacaksınız diyor ve ekliyordu. Vatandaşın halini göreceksin, gördüğünüz zaman da ne yapman gerektiğini anlayacaksın, dertleri dinleyip dertleneceksin. İyi güzel de bana kalırsa bakan beylerin vatandaşların halini görmek, dertlerini dinlemek ve anlamak için Türkiye'ye dolaşmalarına hiç gerek yok. Niçin mi? Milletin hali de derdi de belli olduğu için. Toplumun her kesiminden feryat yükselen, işsiz sayısı 10 milyonu aşan, işçisi, memuru, emeklisi, esnafı, çiftçisi, öğretmeni sokaklara dökülüp geçinemiyoruz, açız diye haykıran bir ülkede vatandaşın ne halde olduğunu öğrenmek için o kent senin, bu kent benim dolaşmanın ne alemi var? Lütfen Sayın Erdoğan, her şey ortada, gözlerinizin önünde. Sefilleri oynayan vatandaşın hali içler acısı, derdi de işsizlik, parasızlık, geçim sıkıntısı. Ha, siz 2 yıldır hala bu gerçeği göremeyip insanların ne halde olduğunu anlayamadıysanız kusura bakmayın ama söylenecek tek şey var. Pes doğrusu.